Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 35.
Geliştirmiş olduğum empatik beceri ölçeğinin EBÖ, A ve B formları çeşitli araştırmacılar tarafından psikiyatrist, psikolog ve de psikolojik danışman olmayan kişilere uygulandığında bu kişilerin söz konusu akıl verme basamağını diğer basamaklara oranla daha fazla kullandıkları görülmüştür. Kaner 1991, Akçalı 1991, Okvuran 1993, Yaşar 1993, Çelebi 1993, Özalt 1994. Empatik beceri ölçeğinin normlarını çıkarmak amacıyla ilk adım olarak ben de bu ölçeğin A formunu çeşitli kişilere uyguluyorum. Denek olarak ele aldığım söz konusu bu kişiler arasında ilkokul, ortaokul ve lise mezunları vardır. Bir kısmı devlet memurudur, bir kısmı ticaretle uğraşmaktadır, bir kısmı ise ev hanımıdır. Bu kişilerin verdikleri empatik tepkilerin de yine akıl verme basamağında kümeleştiği görülmektedir. Elimizdeki bu sınırlı bulguları yorumlamak istediğimizde şunu söyleyebiliriz. İnsanlarımızın önüne bir duygusal sorun koyup bu sorun sahibine bir şeyler söylemelerini istediğimizde empatik beceri ölçeğinde bu yapılmaktadır. İnsanlarımız bu sorun sahibiyle üst düzeyde empati kurmak yerine daha çok ona akıl öğüt vermeyi tercih etmektedirler. Deneklerimizde gözlenen bu tavrın kişiler arası iletişim kalitesini düşürdüğü görüşündeyim. Çocuk ana babalar toplumunun insanları başkalarına akıl vermeye meraklıdırlar. Fakat yaşamlarındaki sorunlar karşısında kendi akıllarına güvenmezler. Çoğunlukla bir büyüğe, ana baba kabul ettikleri bir kişiye danışma ihtiyacı duyarlar. Kendi aklına güvenmek yerine bir başkasının aklına, öğüdüne güvenme ihtiyacının çocuk ana babalar toplumundaki bağımlı tavırdan kaynaklandığı görüşündeyim. Ana babaların çocuklara öğüt vermesi toplumdaki bağımlılığı sürdürmektedir. İnsanlar kendi akıllarına güvenip birer bireyselleşmiş yetişkin olurlarsa toplum içinde yalnız kalacaklarından endişe etmektedirler. Bu endişeyi ileride tekrar tartışacağız. Şimdilik söylemek istediğim insanlarımızın bir başkasının aklını kendi akıllarından üstün tuttuklarıdır. Bakınız halen okutulmakta olan ilkokul 2. sınıf kitabının başında ne yazıyor? Bin bilsen de bir bilene danış. Yukarıdaki sözde iki mesaj bulunduğunu düşünebiliriz. Bunlardan birincisi şudur. Bilgine güvenip kendi kabuğuna çekilme. Diğer insanların görüşlerine açık ol. Senden daha bilgili olanlar bulunabileceğini unutma. Bu sözün taşıdığı ikinci mesaj ise kanımca şudur. Kendi bilgine güvenme, kendi aklına güvenme. Daima kendinden daha bilgili, daha üstün birilerine bul, onlara danış. Bu mesajlardan birincisine kimsenin itirazı olamaz. Ancak ikinci mesaj, kişileri kendilerine güvenmemeye, kendi bilgilerinden kuşku duymaya ve sürekli olarak güvenilir bir ana baba aramaya itebilir. Burada söz konusu olan kuşku duyma, septik, kuşkucu filozofların tanımladıkları anlamda irdelemeye, gelişmeye yönlendirici bir kuşku değildir. Kendi bilginden kuşku duy mesajı, insanların bir başkasına bağımlı olmalarına, ben diye ortaya çıkmamalarına, ve sonuçta kendi benlerine saygı duymamalarına yol açabilir. Geleneksel yaşam biçimimizde her zaman bilgiye ve bilgili insana saygı duyulmuştur. Alimler, bilginler üst konumdadır. Ana baba rolündedir, onlara saygı gösterilir, öğütlerine kulak verilir. Ancak onlarla yetişkin yetişkine bir iletişim kurulmaz. Dolayısıyla da onlarla sağlıklı bilgi alışverişinde bulunulamaz. Bilgi akışı ana babadan çocuğa doğrudur. Çocukların ana babayla bilgi iletmesi usulden değildir. Bir bilen ana babalar çocuklara danışma ihtiyacını hissetmezler. Toplumun alimlere saygı duyduğunu ancak onlarla yetişkin yetişkine iletişim kuramadığını gösteren pek çok örnek vardır. Örneğin benzerleri gibi Yunus Emre de hayattayken muhtemelen tevazunun bir gereği olarak çocuk rolündeydi. Ölünce hemen toplum tarafından ana babalar katına geçirildi. Kendisine çok sayıda makam, mezar yeri atfedildi. Şehirler ve kasabalar onu paylaşamadılar. Böylesine büyük bir saygı gösterilmesinin yanı sıra kanımca Yunus'un şiirlerini gerçekten anlayanların sayısı oldukça azdır. Mevlana için de durum böyledir. Mevlana'ya saygı gösterenlerin sayısı çoktur. Ancak eserlerini okuyanların sayısı son derece azdır. Ülkemizi temsil eden 10 bin kişilik bir örneklem seçseniz, bu kişilerin acaba yüzde kaçı Mesnevi'nin, tümünden vazgeçtim, yalnızca dörtte birini okumuştur. Eğer bir bilgine sadece saygı gösterirseniz, onu ana baba yerine koymuş olursunuz. Eğer bir bilginin neler söylediğini anlamaya çalışırsanız, hayatta olmasa bile, onunla yetişkin yetişkine iletişimde bulunmuş olursunuz. Bilginlerin ve sanatçıların kaderi, anlaşılmadan sevilmek olmamalıdır. Haydi bilin bakalım, Mevlana Celaleddin Rumi, Rum kökenli miydi? Hayır diyorsanız nedenini açıklayınız. Size ilginç bir olay. Duyduğuma göre bir üniversitemizde konferans vermekte olan yabancı uyruklu bir öğretim üyesi, belki yanlış bildiği için, belki de şaka olsun diye, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Rum olduğunu ileri sürmüş. Öğrenciler itiraz edip, hayır Türktü demişler. Hoca ise, peki nereden biliyorsunuz, ispatlayın demiş. Öğrenciler bu konuyu bildiklerinden çok eminmişler. Fakat nereden bildiklerini bir türlü bilememişler. Birisinden öğrenmişler ama kimden öğrendiklerini hatırlayamamışlar. Sonuçta da hocanın iddiasını çürütecek mantıklı bir açıklamada bulunamamışlar. Çocuk ana babalar bazı şeyleri başka ana babalardan doğru öğrenirler. Ancak akıllarını kullanıp test etmezler. Bu yüzden de gerektiğinde ispat edemezler. Söz konusu konferansa katılmış öğrenci arkadaşlarım üzülmesinler. Yukarıdaki kutuda görülen soruyu merak ettiğim için çeşitli üniversitelerde okuyanlara ve üniversite öğrencisi olmayanlara sordum. Çok az kişi Mevlana'nın niçin Rum vatandaşı sayılmayacağını mantıklı bir şekilde açıklayabildi. Şimdi eğer siz sevgili okuyucularımdan da bu sorunun cevabını öğrenmek isteyen olursa söylemem. Eğer söylersem ana babalık etmiş olurum. Eğer merak edenler kendileri araştırıp düşünüp bir sonuca ulaşırlarsa yetişkin olmuş olurlar. Tanımadan sevmenin toplumumuzda yaygın olduğu kanısındayım. Aslında dünyadaki pek çok toplumda, pek çok konuda, örneğin politik tercih alanında tanımadan sevme olayına tanık olabilirsiniz. Toplumumuzun psikoloğa yönelik tutumuyla ilgili yapmış olduğum bir araştırmada, Dökmen 1983, insanlarımızın psikologlara karşı olumlu tutum besledikleri, ancak psikolojinin ve psikoloğun ne olduğunu yeterince bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Birilerine ya da bir şeylere tanımadan sevgi ya da nefret duyanlar, nesnellikten, akılcılıktan, dolayısıyla da yetişkinlikten uzaklaşmış olurlar. Öğüt konusunda son olarak şunu söylemek istiyorum. Öğretmenlerin, muallimlerin toplumun önünde bulunduklarını, akıllı yetişkinler olarak toplumu aydınlattıklarını düşüne gelmişizdir. Ancak öğretmenler de bu toplumun üyeleridir ve çocuk ana baba özelliklerinden nasiplerini almaları doğaldır. Hani bir türkü vardır, bilirsiniz. Penceresi cam cama muallim diye başlar ve şöyle devam eder. Ablasından öğütlü muallim. Düşünün şimdi, isterse bir gönül meselesi için olsun, muallim bile ablasından öğüt alırsa, sokaktaki sade vatandaş öğüt alacak birilerini aramış. Çok mu? 4. Yaratıcı olmak yasak, ben demek ayıp. Çocuk ana babalar toplumunda insanlar kendi içlerinde yetişkin olabilirler. Ancak yetişkin rollerini başkalarının yanında sergilemeleri hoş karşılanmaz. Büyümüş olabilirsiniz ama babanızın yanında büyükmüş gibi davranmanız ayıptır. Çocuk ana babalar toplumunda insanların yetişkin yanlarının bastırılması şu sonuçları doğurur. A. İnsanlar spontan, kendiliğinden davranamazlar. Buna bağlı olarak yaratıcılık da gösteremezler. B. Ben diyemezler. Bunu ben yaptım diyemezler. C. Bireysel olamazlar. Kendi akılları doğrultusunda davranamazlar, başkalarından farklı davranamazlar. Yukarıda sıraladığım 3 maddeye ilişkin olarak sanatımızdan ve gündelik yaşamımızdan birkaç örnek vermek istiyorum. Edebiyatta yeni konu üretmek yasaktır. Divan edebiyatımıza, halk edebiyatımıza bakınız. Rönesans öncesi dönemdeki Batı edebiyatına da bakabilirsiniz. Sanatçıların yaratıcılıkları alabildiğine kısıtlanmıştır. Sanatçı, biçimle ve kapsamla ilgili bir takım mevcut kalıplara uymak zorundadır. Şairleri, ozanları, ilk önce biçimle ilgili kalıplar, gelenekler sınırlar. Aruz vezni vardır, hece vezni vardır. Bu iki vezin grubunun siz doğmadan belirlenmiş türleri vardır. Bunlardan birisini seçmeniz gerekir. Hiç duyulmamış bir vezin türü üretmeye kalkışırsanız hoş karşılanmaz. Beyit kullanmanız gereken yerde 3 mısra, dörtlükle yazmanız gereken yerde ise 5 mısra kullanırsanız olmaz. Yazdığınız şiirden sayılmaz. Şairlerin neyi nasıl anlatacakları da büyük ölçüde belirlenmiştir. Neyin neye benzetileceği teşbihler konusunda oturmuş gelenekler vardır. Örneğin bülbülün güle aşkı benzetmesi o kadar ünlüdür ki siz kendi aşkınızı anlatmak için kanarya menekşeye aşık oldu derseniz yadırganır gülünç olur. Çocuk ana babalar toplumundaki şiirlerde aşk adeta bülbül ile gülün tekelindedir. Daha doğrusu gül bülbül teşbihini kullanan ve yeni kuşaklara öğreten üstadların ana babaların tekelindedir. Divan edebiyatında ve halk edebiyatında sanatçı konu üretme özgürlüğüne de sahip değildir. Konular genelde belirlenmiştir. Örneğin Leyla ve Mecnun ya da Kerem ile Aslı gibi. Sanatçılar bu konulardan birisini ele alarak işlerler. Bu yüzden konusu aynı olan pek çok şiir vardır. Gerçi sanatçılar ele aldıkları konuları işleme özgürlüğüne bir ölçüde de olsa sahiptirler. Ancak yeni konular ortaya atmaları, bilindik hikayelerin dışına çıkıp yaratıcılık göstermeleri ayıptı. Belli bir dönem gerek Doğu gerekse Batı edebiyatında görülen bu durum için bakınız Melih Cevdet Anday ne diyor. Konuyu bir yerden almak ya da bir yerden almış, bir yerden duymuş görünmek eskiden Avrupa edebiyatlarının ortak geleneğiydi. Başka bir deyişle o zaman özgün olmak ayıptı. Yazar ya bilinen bir konuyu işler ya da özgün bir konu buldu ise ne yapar eder, elinde belgeler bulunduğu yalanını kıvırırdı. Anday 1990. Anday'ın belirttiği durum Rönesans öncesinde Avrupa henüz bir çocuk ana babalar toplumu iken gözleniyordu. Sonra edebiyatçılardaki bu tavır giderek ortadan kalktı. Çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna doğru yaşanan geçiş döneminde kendi bulduğu orijinal konuyu bir başkasından almış gibi davranan yazarlardan birisi de Cervantes'ti. Cervantes, Don Kişot adlı romanında romanın konusunu pazarda bulduğu bir Arap yazara ait kitaptan aldığını söyler. Oysa böyle bir şey yoktur. Cervantes yalnızca geleneğe uymuştur. Bu konuda Anday'ın 1990, Cervantes'in söz konusu iddiasının düzmece olduğu konusundaki kanıtlarına bakılabilir. Bir dönemdeki edebiyatçılar, kendi buldukları konuları bir başkasının için mal etmişlerdir. Edebiyat tarihlerinde vurgulanan, ancak psikolojik nedenleri tartışılmayan bu konuyu şöyle açıklayabiliriz. Ortaya orijinal bir konu atan sanatçı bireyselleşmiş olur, kendi aklını kullanan yetişkin olur. Diğer bir söyleyişle bağımsız olur. Oysa çocuk ana babalar toplumunda kişilerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri hoş karşılanmaz. Bu yüzden orijinal bir konu ortaya atan yazarlar adeta okuyucudan, belki de kendi içlerinde taşıdıkları ana babadan özür dilemişlerdir. Söz konusu özür dileme çoğunlukla bu konuyu ben bulmadım zaten vardı şeklinde bir tür savunma mekanizmasıyla gerçekleştirilmiştir. Aslında yazarın bu sözlerin doğru olmadığını, konunun onun buluşu olduğunu okuyucu bilir. Fakat yazar yaratıcılıkta bulunmadığını, konu vaz etmediğini, özetle haddini aşmadığını ve yetişkinliğine özenmediğini belirterek uslu bir çocuk olduğu izlenimini uyandırmaya çalışmaktadır. Bu alçak gönüllü tavır ise çocuk ana babalar toplumunda rağbet görmüştür. Çocuk ana babalar toplumunda nazımda ve nesirde ortaya çıkan bir başka özellik ise üslubun anlamdan üstün tutulmasıydı. Divan ve halk edebiyatlarında kafiye ve vezin uğruna anlam feda edilebilirdi. Hatta seci denilen bir nesir türü vardı. Seci, düz yazının kafiyeli yazılması demekti. Mardin'in de 1991 belirttiği gibi resmi yazışmalarda bile iyi bir seci uğruna yani kafiyeyi tutturmak için anlamın ikinci plana itildiği olurdu. Serbest nazmın ortaya çıkmasıyla anlam üslupten üstün tutulmaya başlandı. Örneğin Orhan Veli ve arkadaşlarına ait garip akımı başladığında artık anlam, veznin ve kafiyenin önündeydi. Osmanlı dönemindeki şairlerin ve garipçilerin şiirdeki tavırlarını şöyle formülleştirebiliriz. Divan ve halk edebiyatı şairlerinde vezin ve kafiye anlamdan büyüktür. Garip akımı şairlerinde vezin ve kafiye anlamdan küçüktür. Garipçilerden önceki bazı şairlerimizin, örneğin Tevfik Fikret'in, Yahya Kemal Beyatlı'nın ya da Mehmet Akif Ersoy'un, kafiye ve vezin uğruna anlamı ikinci plana ittiklerini söyleyemeyiz. Bu şairlerimiz üslup ve anlamı çok iyi dengelemişlerdir. Ancak bunlar öncesindeki divan ve halk edebiyatımızdaki, aslında bunlarda da şüphesiz başarılı pek çok ürün verilmiştir. Genelde şiirlerdeki görüntü ve ses anlamdan üstün tutulmuştur. Şu şiire bakalım. Bahçede iğde midir, dalları yerde midir? Her gördüğün seversin, sendeki mide midir?
Ayrım sonu.